yaptığımız yorumların için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Saatlerimiz Türkiye saatiyle 15.05'i gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Teknik masada sizlere sesimizi ulaştıran Kemal Örem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bugün 19 Nisan 2019 Cuma. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Efendim, bugün özel ve anlamlı bir gün. Hem Müslümanların bayramı olan Cuma günü, hem de 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Berat Kandili. Müslümanlar bu kutlu gecede tövbe ederek Allah'tan af dileyecek. Bu vesileyle ekip arkadaşlarımla birlikte Berat Kandilinizi tebrik ediyorum. Bu gecenin size ve ailenize esenlikler getirmesini gönülden temenni ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün ilk bölümde Türk Destanı Dede Korkut'u ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dede Korkut izinde sözünde projesini konuşacağız. İlk bölümde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Üçler Bulduk ve Dede Korkut izinde sözünde proje yöneticisi Selma Köseoğlu stüdyo konuğumuz olacak. İkinci bölümde Berat Kandili'nin anlamı ve önemi üzerine konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel hanımefendi stüdyomuz olacak. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi paylaşalım hemen. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz Hayatın Sesleri. Bizlere görüş, öneri ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Onur Akın'dan bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Çam Kolonyası.
Getirdim sana kokula açılırsın. Öyle büküm bakma bana, çam kolonyası getirdim sana. Öyle büküm bakma bana, çam kolonyası getirdim sana kokula. Akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Gel akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Sevgilin ya, hasretine vur beni. Sevgilin ya, hasretine vur beni. Sevgilin ya, hasretine vur beni. Sevgilin ya, hasretine vur beni. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Mapusluk, oy mapusluk. Thank you. Gel akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Gel akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Sevgili ya, hasretine vur beni. Sevgili ya, hasretine vur beni. Sevgili ya, hasretine vur beni. Sevgili ya, hasretine vur beni. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Mapusluk, oy mapusluk. Öyle büküm, bakma bana. Çam kolonyası getirdim sana, kokla, kokla.
Kıymetli dinleyenler, Hayatın Sesleri devam ediyor. Dede Korkut'u ve Dede Korkut İzinde Sözünde projesi üzerinde konuşmak üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Üçler Bulduk ve Dede Korkut'un izinde sözünde proje yöneticisi Selma Köseoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim, Dede Korkut UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle girmiş. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dede Korkut izinde sözünde projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bunlar üzerine de konuşacağız inşallah. Öncelikle Dede Korkut kimdir? Türk dünyası için nasıl bir anlam ve öneme sahip? Bununla başlamak istiyorum. Sayın Bulduk, söyleşimize sizinle başlayalım. Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Dede Korkut'un dünya mirası listesine, ortak kültüre dahil edilmesi gerçekten çok büyük bir olay. Ve hak edilmiş bir durum. Tabii biz Dede Korkut'un kim olduğu üzerine tarihi delillere bakarak öncelikle bir şeyler söyleyebiliriz. Öncelikle Dede Korkut'un Oğuzların milli ozanı ve hikayelerinin anlatıcısı olduğunu söylemek gerekiyor. Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taife-i Oğuzhan adıyla ilk defa el yazmasında geçen Dede Korkut hikayelerinin müellifi, anlatıcısı,
yazarı,
toplumun manevi lideri durumunda olan bir aksakallı Dede Korkut. Mukaddime bölümü dediğimiz hikayelerin başlangıç kısmında şöyle bir ifade var. Hazreti Muhammed zamanına yakın Bayat ilinden bir er koptu. Ol kim her ne derse olur idi diyerek Dede Korkut'un Hazreti Muhammed zamanında yaşamış bir Oğuz şahsiyeti olduğuna dair bir bilgi var. Başka kaynaklarda da, Şecere-i Terakime gibi kaynaklarda da yine Hazreti Muhammed zamanında yaşayan ve 294 yıl ömür süren bir kişi olduğu söyleniyor.
294 yıl?
Evet.
Çok uzun.
Tabii bu efsanevi bir bilgi.
Evet.
Ama şöyle bir şeyi de açıklamakta fayda var. Hani her kavme bir peygamberin geldiği düşüncesi hakimdir. Her kavme bir peygamber gelmiştir denilir. Bazı kültür tarihçileri Türklere gelen peygamberin de ya Oğuz Kağan ya da Oğuz adlı bir kişi veya Dede Korkut olabileceğini söylerler. 294 yıl ömür sürmesi, birkaç çağı birden yaşamış olması buna bir karine olarak gösterilir. Ama bu doğrudur, yanlıştır, ona girmiyoruz. Fakat bütün Türk dünyasında, özellikle Kazaklarda, Özbeklerde, Türkmenlerde ve Türkiye'de Dede Korkut halk arasında evliya olarak bilinir. Daha çok bu özelliğiyle öne çıkar. Tabii ki bunun bir tarihi şahsiyet olup olmadığına dair elimizde fazla güçlü bir kanıt bulunmamaktadır.
Evet. Evet. Dede Korkut'un UNESCO listesine girmesi üzerine konuşmak istiyorum. Bizim için nasıl bir anlamı ifade ediyor UNESCO'ya girmesi Dede Korkut'un?
Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut. Yani biz daha çok Dede Korkut diyoruz ama Türk dünyasında daha eski bir ismiyle anılır ve Korkut Ata diye bilinir. Dede sıfatı galiba Anadolu ve Azerbaycan'a gelince ortaya çıkmış. Biraz da İslami dönemle ilgili bir husus. Muhtemelen İslam öncesi döneminde daha çok ata sıfatıyla biliniyor. Korkut Ata adıyla biliniyor. Türk dünyasının bir ortak değeri iken şu an bu ortak değeri dünyanın kültürel mirasının bir ortak değeri haline getirmiş oluyoruz ve bunu da UNESCO kanalıyla resmileştiriyoruz. Bizim için elbette bu çok önemli bir husus. Dolayısıyla sadece Türkiye'de ve Türk dünyasında değil, bununla bağlı ilintili olarak bütün medeni dünyada Dede Korkut'la ilgili bir çalışma, sunumlar, yayınlar gerçekleştiriliyor ve UNESCO bunları resmi listesine ve literatürüne de dahil etmiş oluyor. Bu açıdan dünyanın Dede Korkut'u tanıması açısından da çok önemli.
Türk dünyası için büyük öneme sahip. Evet. Oğuz boylarının kahramanlıklarından bahsediliyor. Evet. Peki Oğuzların siyasi ve toplumsal yaşamına dair Dede Korkut hikayelerinde ne gibi ipuçları var Türk dünyası için, bizler için?
Yani şöyle söyleyeyim. Dede Korkut isterseniz bir kronolojik hatırlatmada bulunuyor.
Tabii, buyurun.
Yani Dede Korkut'tan bahsettik. Tabii Dede Korkut'la anılan bir de hikayeler kısmı var. 12 hikaye söz konusu. Bu 12 hikayeyi tek tek ele aldığımızda görünüşte Oğuz beylerinin, alplerinin kahramanlıkları anlatılıyor. Evet. Ama eğer içeriğine gidecek olursak, mufassal bir inceleme yapacak olursak, Dede Korkut'ta aslında alplerin kahramanlığı veya onların etrafında oluşan örgü bir bahane. Asıl anlatılmak istenen şey Oğuzların gündelik yaşayışı, kültürleri, inanışları, değerleri.
Evet.
Asıl verilmek istenen husus bu. Yani her hikayenin içerisinde biz bu Oğuz boylarının, toplumunun hangi coğrafyalarda ne gibi tarihsel olaylara muhatap olduklarını görüyoruz. Ama bunun yanı sıra doğumdan ölüme, evlilik, nişanlık, işte yaz törenleri, toylar, kurultaylar gibi sosyal hayattan devlet hayatına kadar uzanan çizgide Oğuzların gündelik yaşantısından kalıcı değerlerine kadar ne var ne yok onları takip edebiliyoruz. Ve elbette ki onu günümüzle ve onların torunları durumunda olan bizlerle mukayese ederek geleceğe de bir ışık tutma dersini çıkarmaya çalışıyoruz.
Evet.
Bu çalışmaların UNESCO çerçevesinde ele alınması ve kabulü bir anlamda da geçmişten gelen bu değeri ileriye nasıl taşıyabiliriz? Bu açıdan da çok önemli.
Dede Korkut hikayelerinden alabileceğimiz önemli dersler var.
Çok.
O yüzden gençlerin bu hikayeleri daha fazla okuması gerekiyor.
Tabii ki. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi 12 hikaye dedik. 12 hikayeyi boy boylama, soy soylama şeklinde değerlendiriyor kitapta. Bu boy boylamak ve soy soylamak ne demek? Bir kişiyi, bir toplumu, bir boyu evvelden ahire kadar, ezelden ebede kadar hikaye etmek. Yani gelmişi, geçmişi, yaşadıklarını anlatmak ve onu paylaşmak demek. Yani her bir hikaye aslında Oğuz beylerinin, boylarının başlarından geçen serencamı anlatan yaşanmış olaylar. Fakat bu tabii ki destani bir dille anlatılıyor. İçinde esatiri unsurlar dediğimiz unsurlar var. Daha da güzelleştiriyor hikayeleri. Onun için her bir hikayenin kendi içerisinde değerlendirdiğimizde çok farklı ana fikirlerinin olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum vaktimiz var mı buna girebilir miyiz, giremez miyiz? Yani şöyle söyleyelim. Mesela birinci hikaye Dirse Han oğlu Boğaçan hikayesi. Dede Korkut'un en eski hikayesidir. Orada bir beyin, oğulsuz olan beyin Tanrı'nın inayetiyle bir çocuk sahibi olması ve bu çocuğun kısa zamanda serpilip büyümesi, kahraman bir kişi haline gelmesini anlatır. Ama sonra da babasıyla bir mücadelesi vardır. İşte bu hikaye, birinci hikaye aslında kültür tarihçileri incelediğinde görülmüştür ki bu hikayede anlatılan kişi aslında Dirse Han oğlu Boğaç değil, Teoman'ın oğlu Mete Han'dır. Yani tarihte yaşamış Mete bu hikayeye aslında özne olan bir şahsiyettir, tarihi bir şahsiyettir. Fakat zaman içerisinde onun başından geçen mücadele, özellikle babasıyla girmiş olduğu mücadele Oğuz Kağan Destanı'na sirayet eder. Oğuz Kağan Destanı'nda babayla oğul mücadele eder. Çünkü baba tırnak içinde kafirdir, oğlu Müslüman doğar. Dolayısıyla kafirle Müslümanın bir mücadelesiymiş gibi İslami dönemde Oğuz Kağan'ın başından geçen bir hikaye olarak anlatılır. Dede Korkut'ta da Dirse Han ile oğlu Boğaçan arasında bir hikayeymiş gibi anlatılır. Yani aslında bir örgünün devamı niteliğindedir. Evet. Yani çok önceden yaşanmış bir tarihi olay belki de. Üzerine kurulu bir destani anlatım mı biz Dede Korkut'un birinci hikayesinde görmekteyiz. Bunun dışında Sirderya bölgesine gelmiş olan İslam'a henüz geçme aşamasındaki Oğuzlar asıl konudur. Dolayısıyla burada da Oğuzların başında tarihen de biliyoruz bunu. Oğuz Yabgullar dediğimiz bir devlet vardır Sirderya'da. Onların başında Salur Kazan bulunmaktadır. Salur boyu liderdir. Mesela Dede Korkut'ta altı hikaye doğrudan doğruya Beylerbeyi veya Oğuz Beyi olarak adlandırılan Salur Kazan üzerine kuruludur. Salur Kazan, onun ailesi, hanımı, çocukları, işte düşmanla olan mücadele, evlerinin düşman tarafından basılması, işte oğlunun hanımının esir edilmesi, sonraki bir destanda Salur'un kendisinin bizzat esir olması ve oğlu Uruz'un onu kurtarması gibi, özellikle Vatikan nüshasındaki altı hikayeden oluşan Dede Korkut parçası tamamen ve tamamen aslında Salur Kazan'ın hayatını anlatır. Anadolu'ya geldiğimiz zaman da Anadolu'da ortaya çıkan bazı kahramanları görürüz. Mesela Akkoyunların kurucu atası olduğu düşünülen Tur Ali Bey'in Dede Korkut'taki karşılığı Kan Turalı olur. Trabzon tekfurlarıyla mücadele eder. Yani bunun dışında yine bir Anadolu hikayesi olarak düşünülen Deli Dumrul hikayesi vardır. Türk dünyası ve bütün dünya mitolojisinde görülen Tepegöz hikayesi vardır. Yani bunun gibi 12 hikayenin her birinde ayrı ögelere ve kahramanlara yer verilir.
Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizim bu destanlardan alacağımız çok büyük nasihatler var. Geleceğe bakabilmemiz adına, ileride hata yapmamamız adına ders çıkarmamız gerekiyor. Şimdi Selma Köseoğlu hanımefendiye dönmek istiyorum. Biraz da projeden bahsedelim. Evet. Dede Korkut izinde sözünde projesi nedir? Bundan bahsedelim öncelikle. Nasıl ortaya çıktı? Proje kapsamında ne tür çalışmalar yapılıyor? Bize bunlardan bahseder misiniz?
Evet. Proje aslında Genç Stratejistler adı verilen arkamızda bir lise topluluğu var, öğrenci grubumuz. Onlarla 3 yıldır stratejik bir çalışmamız var. Yasemin Karakaya Bilim Sanat Merkezi öğrencileriyle. Bu öğrencilerle yol alırken biz unutulan sözler hayat bulsun diye yola çıktık önce. Ve hangi sözler diye yola çıktığımızda önce Kaşgar Mahmut çalıştık, sonra Dede Korkut'a geçtik. Şimdi biz çalışmaya başladıktan sonra UNESCO listesine girmesinin müjdesi geldi. Tabii biz çok mutlu olduk. Burada önemli olan hikayelerden çocukların hikaye okuması ve ders çıkarması demiştik. Artık okuma şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Okuma hayat bulmalı. Yani özellikle artık çocukların biraz da zorunlu okumaya, yani zorunlu şu kadar kitap okuma evet. gibi şeylerle karşılaşması anlamlı ve hayata geçen bir okumanın önünde engel olmaya başladı. Biz ne yaptık? Evet, herkes dedi Korkut hikayelerini azdan çoktan bilir ama biz bunu hayata geçirelim dedik. Nasıl? Mesela birisi şu an Eğitimink dediğimiz Avrupa Birliği destekli bir yapıda Azerbaycan-Türkiye ortaklığında pek çok okul eş zamanlı bir gerçek yaşam karelerinde Dede Korkut'un sözlerini arıyoruz. Ve bunu sosyal paylaşım platformumuzda ve bir eğitimlik sistemi üzerinde paylaşıyoruz. Bir söz seçiyoruz. Aslında hayatımızda olan sözler, Dede Korkut sözleri yaşıyor. Hı-hı. Mesela kız anadan görmeyince öğüt almaz. Her iki ülkeden, pek çok şehirden gençler bunu gerçek yaşamda fotoğraflıyor. İşte bir kız annesiyle mutfakta veya başka bir işin başında. Bunları posterleştirip eş zamanlı yayınlıyoruz. Bir
sözleri görsele döküyoruz.
Tabii, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani bunlar bizim hayatımızda var ve biz bu değerlere biraz daha diri tutmaya çalışıyoruz. Bunları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu farkındalık olarak başladık ama esas projemiz Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çok büyük bir ekibiz. Başkanımız, Akademi Kurul Başkanımız Üçler Hocamız sağ olsun. Zaten uzun yıllarını bu alana vermiş. Şimdi gençlerle beraber gerçekten Dede Korkut'a hayat veriyor bizlere de.
Çok güzel.
Bir yola çıkacağız. Dede Korkut izinde dediğimiz bir yol bu. Bu yol neyi içerecek? Hikayelerin içerisinde geçen Dede Korkut hikayelerinin coğrafyasını. Biz Bayburt'tan yola çıkacağız. Tabii bunların her biri hocalarımızın akademik çalışmalarıyla beraber ortaya koydukları bir güzergah. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple, bu ekibin içerisinde akademisyenlerimiz, görsel sanatlar alanından hocalarımız, belgeselcilerden oluşan bir ekibimizle yola çıkacağız. Önce Bayburt'ta Dede Korkut Festivali de bir sempozyumla buluşacağız. Belgesel çekimimiz olacak. Bir yol hikayesi belgeseli. Bu yol hikayesinde 12 bölümlük bir belgeselle o coğrafyayı, Oğuz ellerini hem günümüz hem geçmişe doğru yol alarak neler canlı hala bunu da belirleyerek Bayburt, Trabzon, Gürcistan ellerinden Gence, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a kadar 30 günlük bir yolculuğumuz olacak ekip olarak. Zor bir yol olacak ama Dede Korkut izinde gençler.
Evet.
Evet, o yoldan çünkü atlarla gelindi bir mücadeleyle ama otobüsle oraya yol alıp her birini geleceğe aktarmak üzere bir esere çevirmeyi düşünüyoruz. Hem yazılı hem de görsel anlamda güzel bir çalışma olacak. Bizim için anlamı çok büyük. Her anlamda bir akademisyenlerimiz, bunu hep söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Akademik çalışmaların halkla buluştuğu yerdir. Bizim Unutulan Sözler Hayat Bulsun her iki projede de. Çünkü akademik çalışmalar artık hem öğretmenlerle hem öğrencilerle hem de sosyal hayata yansımaya başladığı zaman gerçekten de artık hayat buluyor
evet.
ve yerini buluyor. Bu anlamda gençlerimiz de çok dinamikler. Her bir ülkede sempozyumlarımız olacak, kongreler olacak. Bilimsel çalışmalarımızla da devam edeceğiz yolda. Sanatsal çalışmalarımız çok güçlü. Dede Korkut'la ilgili örneğin elimizde çok fazla karakterler üzerine de çizimler yok. Dede Korkut üzerine de. Ki bunları Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de işbirliğiyle koordinasyonuyla götürüyoruz. Ücretsiz herkesin kullanabileceği, çocukların da ulaşabileceği pek çok karakter çizimini de dijital ortamda paylaşacağız.
Evet.
Böyle bir yolculuk.
Çok güzel, çok güzel. Allah muvaffak etsin diyelim. Aa, gençler için çok büyük bir adım. Sanatsal çalışmalar dediniz. Bu sadece çizim mi yoksa bir porselen üzerine çizim gibi bir şey de söz konusu mu?
Şimdi üç boyutlu bir katı tekniği üzerine çalışmaya başladılar. Bu Bayburt Uluslararası Sanat Sergisi'ne katılacak gençlerimiz. Ama aynı zamanda tüm Türk Cumhuriyetlerinde her gittiğimiz ülkede sergiler açılacak. Aynı zamanda oradan ressamlarımızdan da resimlerini alarak geri döneceğiz. Çünkü bir mini Dede Korkut atölyesi kurulacak Ankara'da. Çankaya Çimli Eğitim bünyesinde. Orada da Ankara'daki çocukların veya dışarıdan gelenlerin ziyaret etmesi sağlanacak. Sadece bunlar değil, aynı zamanda kostümler çalışılıyor. Direkt atölyede öğrencileri kendi elleriyle ürünlerini oluşturduğu kostümler. Derici kağıdı üzerine tematik konular üzerine, işte devlet yapısı dediğinizde veya aile dediğinizde, bunların üzerine çizimler yapılacak. Ve bu sanatsal çizimlerin pek çoğunun da içerisinde yer alacağı da güçlü bir Dede Korkut izinde eseri de ortaya çıkacak.
Çok güzel. Unutulan Sözler Hayat Bulsun dediniz, yol hikayesi dediniz, Bayburt'tan yola çıkacağız, birçok yere gideceğiz dediniz. 25 kişilik bir ekip, güzel. Bunlardan bahsettiniz. Bu konuda üçler bulduk beyefendi. Sizin görüşleriniz neler olur, neler evet. söylemek istersiniz?
Yani gerçekten çok dinamik bir ekibimiz var, genç bir ekibimiz var. Başlarında proje yöneticisi Selma Hanım'ın da olduğu bir genç ekip bu. Ben nasıl onlarla birlikte hareket edeceğim? Gücüm yetecek mi? Korkut dermanım atamız. Yetecek mi? Bakalım göreceğiz. Ama şöyle söyleyelim. Şöyle bir planlama yaptık. Ben 12 hikayenin her birinin geçmiş olduğu veya olabileceği coğrafyaları tespit etmeye çalıştım. Mesela bazı hikayeler var. Ortak değeri olduğu için coğrafyadan öte kahramanlar veya olaylar öne çıkıyor. Ama bazı hikayeler doğrudan doğruya coğrafya ile ilgili. Mesela şöyle diyelim, Bamsı Beylik hikayesinde Parasar'ın Bayburt Hisarı'ndan parlayıp uçan diyor. Bamsı Beylik'i anlatırken. Dolayısıyla biz Bamsı Beylik hikayesini Bayburt'ta çekeceğiz. Trabzon tekfuruyla mücadele eden Kanturalı'yı Trabzon'da çekeceğiz. İşte Egrekoğlu Segrek veya işte bunun gibi Kanlı Koca oğlu hikayeleri var. Ya Gence'de, Azerbaycan'da, ya Nahçıvan'da, ya Gürcistan'da. Yani Düzmürt Kalesi, Alınça Kalesi gibi kale isimleri veriliyor. Bunların yerlerini biz biliyoruz. Yani Kafkas coğrafyasında hikayelerin önemli bir kısmı geçiyor. Ama bir de hikayelerin asıl oluştuğu mekan var. Yani Sirderya Oğuzları dediğimiz Oğuzlar zamanında 11. yüzyılda oluşuyor bu hikayeler. Orada da mesela Kazıkurt Dağı var. Kazıkurt Koca var. Veyahut Karaçuk Dağı var. Karaçuk Çoban hikayesi var. Yani o hikayeleri de orada canlandırmayı düşünüyoruz. Elbette zor bir coğrafya. Sıkışık bir zamanda hem de sıcak ortamlarda oralarda bulunacağız. Ama bu yol hikayesinde herhalde belki daha kıymetli, değerli kılan da o olacak.
Evet.
Profesyonel bir ekibimiz inşallah. Çekim ekibi de olacak. Belgesel haline gelecek çünkü bu çalışma. Dolayısıyla iki aşamalı gibi düşünüyorum ben bu çalışmayı. Bir teorik çalışma kısmımız var. Sempozyumlarla, yayınlarla, eserlerle ortaya koyacağımız. Bir de hayatın içine direkt katılan pratik diye adlandırabileceğimiz çalışmalar olacak. İşte bir görsele çevirme, bir hikaye oluşturma, onları çizimi, kostümlerinin yapılması, belki hikayelerin kahramanı yerine geçip canlandırma gibi bu ve yolla, öğrencilerin katılacağı.
Evet, bu yolla hafızada daha iyi kalır. Çünkü evet. Soyut kavramları pek biz sevmiyoruz.
Doğru.
Ne zaman ki somut bir şekle bürünür, gözümüze hitap eder, kulağımıza hitap eder, o zaman bunu iyi benimsiyoruz. Hafızalarda yer ediyor.
Evet, doğru.
Yani bunlar çok güzel şeyler.
Şey de var, yani sanatsal çalışmalarımız var ama biz özellikle şunu istiyoruz. Sanatın da, hikayenin de, her şeyin bilimle buluşması. Yani şu an mesela çocuklar sanatsal eserlerini çalışıyorlar ama hocamızın söylediği danışmanlık alıyorlar. Uygunluğunu veya işte o coğrafyadan hangi kısmı yansıtalım. Yani masa başında sadece bir masalsı, efsanesi, çizimlerden oluşan bir çalışma değil bu.
Evet.
Orası da buna bağlı. Bu bakış açısıyla yola çıkıyoruz ama inşallah yaygın etkide daha çok fazla kişi ile buluşabiliriz.
Evet.
Bu zamanımız varsa bir katkıda bulunayım. Bundan önce Divan Lügat-ı Türk'te Unutulan Sözler Hayat Bulsun diye aynı ekiple bir çalışmamız oldu. Zaten bu çalışmaya cesaretlendiren de o yapabildiğimiz, başarabildiğimiz proje.
Kaşgarlı Mahmut'un.
Evet, Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat-ı Türk'teki atasözleri. Ki 300 küsür ama biz bu 300 küsür atasözlerinden aynı konuya münhasır olanları bir araya getirerek 40-50 atasözü üzerinde yoğunlaşıp bu gençlerle o atasözlerini hayata geçirme şeklinde bir hikayeleştirme yarışması adeta açtık. Yarıştılar, hikayeler yazdılar ve o hikayeler arasından 40 tane hikaye seçildi. Evet. Ve bu 40 hikayenin çizimi yapıldı. Ve her biri küçük broşürler halinde şimdi bazı okullara dağıtılmaya başladı. Yani bir somut proje oluştu, ortaya çıktı. Yani işte Selma Hoca'nın da dediği gibi bilimle pratiğin, uygulamanın, hayatın yan yana gelmesi, evet, esas olan ve geleceğe taşınacak olan değerler de ancak bu şekilde kalıcı olabilir diye düşünüyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Rica ederim.
Projeyi biz de çok merak ediyoruz. Hele ki bu belgesel aşamasına döküm sürecini çok devam ediyoruz. Şekle büründüğü zaman bizim için daha güzel olacak inşallah. Sevgili dinleyenler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Üçler Bulduk ve Dede Korkut'un izinde sözünde proje yöneticisi Selma Köseoğlu hanımefendi stüdyo konuğumuzdu. Kendileriyle hoş bir söylesi gerçekleştirdik. Sohbetimize güzel bir ilahiyle ara veriyoruz. Sami Özer söylüyor: "Ey dost, senin aşkın ile."
Cemal ile olsa sen yar. Aşk yolunda Allah için muhibbi eyle sen yar. Aşk yolunda Allah için, aşk yolunda Allah için, aşk yolunda Allah için.
Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor efendim. Berat Kandili'ni idrak edeceğimiz bugün de Berat'ın anlamı, kandil geleneği ve bu gecenin nasıl değerlendireceği üzerine konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel Hanımefendi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Dilerseniz Berat'ın anlamından başlayalım. Bugünün Müslümanlar için önemi nedir? Sizden dinleyelim efendim.
Tamam. Berat kelime anlamı bir borçtan, bir cezadan, bir sorumluluktan kurtulmak. Biraz önce haberlerde bazı sanıkların beraat ettiğinden bahsetmişti. Aynı kökten gelen, yani sanığın beraat etmesi demek orada suçsuz bulunması anlamında taşıyor.
Evet.
Dolayısıyla beraat gecesi de Şaban ayının 15'ine denk gelen bu gece ve layıkıyla gerektiği gibi tövbe edildiğinde, Allah'a layık bir kul olma niyetiyle Allah'ın huzuruna durulduğunda, İnşallah o zamana kadar yapılmış yanlışlardan, suçlardan, hatalardan da kurtuluş, temize çıkma anlamı taşıyor. O yüzden ismi Berat. Zaman aslında çok büyük bir nimet ve çoğu zamanda kıymetini bilmediğimiz, Peygamber Efendimiz'in de ifadesiyle ve her zaman çok kıymetli, her an. Ama bazı anlar biraz daha özel zamanlar. İşte idrak edeceğimiz bu akşam da öyle özel zamanlardan birisi. Aslında biz dilimizde de güzel bir söz var. Her geceyi Kadir bil, her gelene Hızır bil deriz biz. Yani layıkıyla değerlendirildiğinde her zaman çok değerli. Ama Peygamber Efendimiz'in de ifade buyurduğu gibi bazı özel zamanlar var. Bu özel zamanlarda da belki yapacağımız şeyler daha kıymetli ve tövbe kapıları daha açık. Allah-u Teala her zaman affedici, her zaman rahmeti azabından, gazabından daha büyük. Ama böyle zamanlarda yanlış yapan, belki hatasını fark eden insanlar için de özel fırsat zamanları. Dolayısıyla bu anı değerlendirmek, bu geceyi yaşamak da o açıdan önemli.
Evet.
Bir yönü de aslında biz toplumumuzda 3 aylar diye bilinir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Tam ortasıdır Şaban'ın 15'i. Bu 3 ayların tam ortası. Recep ve Şaban aslında Ramazan'a her anlamda hazırlık yaptığımız, ruhen de bedenen de hazırlandığımız zamanlar. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman bu 3 ayı peş peşe oruçla geçirmedi. Çünkü bu vücudu zayıflatan bir şey ve Ramazan'a enerjimizi tüketmiş olarak ulaşmış olmak, o da tercih edilen bir durum değil. Ama Peygamber Efendimiz'in Recep ayında daha sık oruç tuttuğu yılın diğer aylarına göre, Şaban ayında oruç sayısını daha da arttırdığını biliyoruz. Bu bir anlamda insanın hazırlanması demek. Çünkü hiç oruç tutmayan yıl boyunca bir insanın Ramazan'a geldiğinde birkaç günü gerçekten bir zorlanma oluyor,
zorlanır,
bir alışma süreci oluyor. Ama bunu daha sık yapan insan için Ramazan'a hiç ara vermeden 30 gün oruç tutmak biraz daha kolay oluyor.
Vücut alışıyor.
Alışıyor, evet. Psikolojik olarak da hazır oluyoruz. İşte bu tam orta noktası da Şaban ayının da ortası, 3 ayların da ortası. Ve bu konuda da bazı hadisi şerifler var. Peygamber Efendimiz'in bu geceyi değerlendirmemizi bize tavsiye ettiğine dair. Bunlarla ilgili mesela Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Şaban ayının yarısındaki gece olunca gecesini kıyamla, gündüzünü oruçla geçirin. Çünkü Allah güneş battığında dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek şöyle der: İstiğfar eden yok mu onu affedeyim, rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim, bir belaya müptela olan yok mu onu afiyete kavuşturayım. Şöyle olan yok mu ona şöyle yapayım,
bu fecir doğuncaya kadar devam eder. Evet. Dolayısıyla Berat Gecesi bir fırsat aslında. Bu geceyi değerlendiren insan da kendi için bir kapı açmış olur.
Evet.
Böyle bir yönü de var Berat Gecesi'nin.
Hemen aklıma şu ayet meali geldi. Allah-u Teala bir ayette buyuruyor. Ey benim nefislerine zulmetmedi haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinde evet. Ümidinizi kesmeyin.
Evet.
Ne kadar önemli.
Evet, tam da buraya oturan bir ayet. Dolayısıyla biz insanız, mükemmel değiliz, yanlışlarımız olur. O güne kadar hayatımızın tamamı yanlışlar içinde de geçmiş olabilir ama işte kandil geceleri aslında böyle dönüm noktaları olabilecek zaman birimleri diye düşünüyorum. Yoksa şöyle düşünmek yanlış olur. Yani ben sadece kandil gecelerinde ibadet edeyim, sonra hiç bunlardan bir ders almadan, herhangi bir anlam çıkarmadan normal günlük hayatıma devam edeyim. Böyle bir şey istemiyor dinimiz bizden. Bunlar bir fırsat zamanları ama sadece bunlar bizim iyi bir insan olmamız, hayatımızı düzgün yaşamamız için yeterli değil. Böyle düşünüldüğünde tehlike ortaya çıkıyor kandil gecelerinin yanlış yorumlanmasından. Ben ne yaparım? İşte bayramdan bayrama namaz kılarım, kandil gecelerinde otururum, ibadet ederim, dua ederim. Belki Cuma'ya da giderim. Ondan sonra Allah-u Teala'nın emri olan şeyleri hiç dikkate almam, yasaklarına riayet etmem. Böyle bir rahatlık veriyorsa insanlara
evet.
Bu bir risktir. Ama bunu bir dönüm noktası, bir fırsat olarak değerlendiriyorsak bu da bir imkandır. Aslında biz günlük hayatımız içinde rutin şeylere alışıyoruz. Mesela bir tempoya alışalım, bir meşguliyetimiz olsun. O meşguliyetin içinde rutin şeyler oluşmaya başladığında farkındalığımız azalıyor. Belki ticaret yapıyoruz veya herhangi bir iş yapıyoruz, kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki onun dışında bir şey yok oluyor gözümüzde.
Hı hı.
Ama işte günlük böyle rutini kıran şeyler namaz vakitleri. İnsan namaz için o işini ara verdiğinde aslında hayatın anlamı olmadığını da fark ediyor bazen. O kaptırıp gitsek ondan başka dünyada bir şey yok diye düşünebileceğimiz şeyi. Günlük rutini kıran şeyler namaz vakitleri diye düşünüyorum. Belki haftalık rutini kıran şeylerden birisi cuma namazı.
Evet.
Cuma müminlerin bayramı.
Bayram.
Dolayısıyla cumada haftalık rutini kıran şeyler. Asıl senede en büyük şey Ramazan. Ama onun dışında bu mübarek geceleri de böyle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Yani böyle bir nefes alacağımız, o içine düştüğümüz telaşa, her gün yapmaktan artık belki hayatımızın anlamına gelmiş şeyleri bir düşünmek için bir fırsat zamanları, böyle bir mola. İnsanın ömründe ona hayat içindeki rutinini kıracak şey de hac olduğunu düşünüyorum. O yüzden insana ömründe bir defa hac farz. Tabii bunlar biraz bakış açısıyla da değişen şeyler. Dolayısıyla bu çocuklar için de bir fırsat eğitimi. Mesela Konya'da bir alışkanlık vardı. 3 ayların girişinde Regaip Kandili'nde şevrilik diye bir uygulama olur. Çocuklar fenerlerini alır, dışarı çıkarlar. Bunu çocuklar dört gözle bekliyorlar bu sefer. İşte şivrilik ne zaman gelecek? O çocukta o ilgiyi, o dikkati oluşturduktan sonra aslında hazır bir zemin oluyor. Bu zeminin üstüne biz gerekli şeyleri inşa edebiliriz. Böyle bir değerlendirme olarak görürsek kandil geceleri anlamına ulaşmış olacak.
Çocukların ilgisini çekecek şekilde
evet.
Onları da bu geceye hazırlamak.
Tabii yani neler yapabiliriz de konuşalım dedik. Orada dua edeceğiz. Bu geceler zamanı değerlendirme açısından önemli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah-u Teala ey kendi nefislerine zulmeden kullarım diyoruz. Aslında yapılan yanlışlar bir başkasından çok insanın kendine zarar veriyor. O yüzden Allah-u Teala yanlış yapan kişiyi kendi nefsine zulmeden olarak ifadelendiriyor. Bunu biz Hazreti Adem'le Havva'nın yanlışı yaptıktan sonra kendilerinin tanımlamalarında da görüyoruz. Onlar ne demişlerdi? Rabbimiz biz kendi nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bizi affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dolayısıyla yani aynı şekilde biz ömür boyu yanlışlar yapmış olabiliriz. İşte bunları tefekkür etmemiz için bir fırsat bu geceler. Tövbe edebileceğimiz, dua edebileceğimiz zaman dilimleri.
Hı hı.
Bunu yapmak için de gündüzünde insanlara faydalı şeyler yapabiliriz. İhtiyaç sahiplerini faydalandırabiliriz. Bunları yaparken çocukları buna dahil edebiliriz. Çocuklarda bir şuur oluşumu sağlamak için. İşte bu gece Berat gecesi. Dua da edeceğiz. Dualarımızın daha çok kabulü için ihtiyaç sahiplerini sevindirelim. Bak senin bir arkadaşının ihtiyacı vardı. Ona bugün Berat, onun için ben sana hediye veriyorum diye onu kırıp incitmeden. Böyle şeylere vesile kılıp. Evet, çocukları böyle bir farkındalık oluşturmak. Onların arkadaşlarına yardım etmesini ama bunu yaparken de onu incitmeden yapmasını öğretmenin de bir yolu aslında. Evet. Bu gece Berat gecesi onun için hediyeleşmek güzel bir şeymiş. Ben sana hediye vermek istiyorum dediğinde ihtiyacı olan şeyi tespit edip çocuğumuz. Onun için de bir psikolojik hazırlık ve bizim dualarımızın kabulü için de ihtiyaç sahibi insanların gönlünü hoş etmekte duaların kabul edilmesini kolaylaştıran davranışlardan birisi diye düşünüyorum.
Evet. Yani bu gecenin önemi çok büyük. Önce ibadet, dua, insanlara evet, hayır hasenatta bulunmak. Bunlar inşallah evet, ibadetlerimizin kabul olması için makbul olan görevlerden, vazifelerden. Allah inşallah bu geceyi layıkıyla tüm İslam aleminin, Müslümanların idrak etmesine vesile kılsın. Bizleri de günahlarımızdan arındırsın inşallah.
Amin inşallah.
Bu konuyla ilgili bir hadis-i şeriften de bahsediliyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. Muhakkak ki Allah-u Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder.
Evet.
Ne kadar önemli bir durum evet, bizim için.
Ve Beni Kelp kabilesi o dönemde, o bölgede hayvancılıkla ün salmış. Yani herhangi bir kabile gibi değil. Onlar hayatlarını hayvancılıkla geçirdikleri için, yani herhangi bir kabilenin koyunları gibi değil. Oradaki koyun sayısı çok daha fazla. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmedikten sonra, gerekli gönlümüzü ona açtıktan sonra birçok şey kolaylaşıyor. Allah-u Teala her zaman bizi muhatap kabul ediyor. İşte bu gece de o gecelerden birisi. Bu geceye ait bazı şeylerden bahsediliyor, ibadet çeşitlerinden. Bunların özel bir ibadeti yok. Yani 100 rekat namazdan, 2 rekat namazdan, yani Berat gecesine ya da diğer kandil gecelerine ait özel bir namaz yok. Biz burada kendimizi Allah'a arz edip ondan yardım ve doğru yol üzerine kalmayı istememiz
İnşallah.
Çok daha önemli.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Allah-u Teala Berat gecesini bütün Müslümanlara her türlü şerden beri uzak olmasına,
Amin.
Dünya ve ahiret saadetine vesile kılsın. Bu arada Meltem Hanım'ın da babası rahatsızmış. Ona da Allah acil şifalar versin. Amin. Bütün dinleyicilerden de Amin. Bu konuda dua isteyelim inşallah.
Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel Hanımefendi stüdyo konuğumuzdu. Berat'ın önemi üzerine sohbet ettik. Yayınımız burada sona eriyor. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.